Ayrım 3.
Nemetçek'e gelince, o arkalarda bir yerde durmuş, bu kez yazılmaktan nasılsa kurtuldu diye sevinçten zıp zıp zıplayacaktı neredeyse. Kara kaplı defterde Nemetçek'in adından başka bir ada kolay kolay rastlanamazdı. Her zaman ve her fırsatta onun adı geçirilirdi deftere. Her cumartesi oturum yapan Adalet Divanı hep onu yargılardı. Başka çaresi de yoktu çünkü. Rütbesiz tek er Nemetçek'ti. Biraz sonra büyük toplantıya sıra geldi. Birkaç dakika içinde gerçek ortaya çıktı. Kızıl gömleklerin önderi French Arch, o arsanın ortasına dek ilerlemeyi göze almış, orta kaleye tırmanmış ve bayrağı alıp götürmüştü. Herkes öfke içindeydi. Heyecan uyandıran haberi hep yeni yeni ayrıntılarla dile getiren Nemetçek'in çevresinde doluştu bütün çocuklar. Peki sana bir şey söyledi mi? Elbette söyledi. Ne dedi? Seslendi bana. Nasıl seslendi? Nasıl olacak? Korkuyor musun? Nemetçek diye bağırdı. Tam bu sırada esaslı bir yutkundu sarışın oğlan. Doğru haber vermediğinin farkındaydı çünkü. Öyle ya, aslında gerçeğin tersini söylüyordu. Sanki çok yürekli davranmış da gösterdiği yürekliğe French Arch bile hayranlık duymuş ve sormadan edememişti. Korkuyor musun Nemetçek? Peki korkmadın mı gerçekten? Ne korkacağım? Ben kaleye yaklaşınca French öbür yandan inip tabanları yağladı işte. Gerep sözünü kesti Nemetçek'in. Doğru söylemiyorsun sen. French at şimdiye dek hiç kimseden kaçmamıştır. Boka şöyle bir baktı Gerep'e. Sen de çok güzel savunuyorsun onu dedi. Gerep tatlı bir sesle. French atışın Nemetçek'ten korkması pek akla yakın değil demek istiyorum. Niye kendini savunmaya çalıştı? Bütün çocuklar gülüşmeye başladılar. Gerçekten de akla yakın değildi bu iş. Nemetçek şöyle bir gerileyip omuz silkti. Boka ortaya çıktı. Çocuklar, bir şeyler yapmalıyız. Bugün nasıl olsa seçim günümüz. Tam yetkili bir başkan seçelim. Seçilen başkanın buyruklarına körü körüne uyulacağını şart koşalım. Bu işin sonunda savaş çıkabilir. Gerçek bir savaştaki gibi uzun süreli kararlar alabilecek biri gerekli. Er, Nemetçek, ileri çık. Burada kaç kişi varsa o kadar oy pusulası kes. Herkes başkan olmasını istediği kişinin adını pusulaya yazsın. Pusulaları bir kasketin içine atarız, en çok oy toplayan başkan olur. Yaşa diye bağırdılar hep bir ağızdan. İki parmağını ağzına sokan Çonakoş, harman makinesinin düdüğünü andıran tiz bir ıslık çaldı. Not defterinden yapraklar koparıldı, Weiss kurşun kalemini çıkardı, pusulaları toplamak onuru hangi kaskete tanınacak diye kavgaya tuşanlar bile oldu. Dalaşmayı merakla Kolnay ile Barabas az kalsın birbirlerine giriyorlardı. Barabas'ın kasketi yağlıdır, onun için uygun olmaz diyordu Kolnay. Buna karşılık Barabas da Kolnay'ın kasketinin daha yağlı olduğunu ileri sürüyordu. Hemen yağ miktarı konusunda denemeye girişildi. Bir çakıyla iki kasketin de deri astarını kazıdılar. Bir sonuca varılmadan Çele kendi küçük kara kasketini genel çıkar adını ortaya koydu. Şapka dendi mi Çele'nin şapkasının üstüne yoktu. Nemetçek pusula dağıtımına girişeceği yerde dikkatlerinin kendi üzerine çevrilmesinden yararlanarak pusulaları kirli elinde sıkı sıkı tutup ileri çıktı. Esas duruşa geçip titrek bir sesle konuşmaya başladı. Burada rütbesiz kalan tek görevli benim. Yüzbaşım haksızlık olmuyor mu bu? Birliğimiz kurulduğundan bu yana herkes subaylığa yükseldi. Bir ben böyle acemi er kaldım. Önüne gelen bana buyuruyor. Her iş benden bekleniyor. Sonra sözünün burasına gözyaşlarını tutamayıp ağlamaya başladı. Çele yukarıdan alan bir tavırla. Birlikte çıkaralım bunu dedi. Ağlıyor. Arkadan bir ses yükseldi. Zırlıyor. Hep birden gülmeye başladılar. Tabii Nemetçek daha da fenalaşıyordu. Çok üzgün olduğu için kapıp koyuverdi gözyaşlarını. İçini çekerek kekeliyordu. Hele hele kara kaplı deftere bakın da görün. Hep ben yazılırım o deftere. Köpekten farkım yok. Bu Okka sakin bir sesle şu ağlamayı hemen kesmezsen bizimle gelemezsin bilmiş ol dedi. Bebelerle işimiz yok bizim. Nemeçek'in bebeğe benzetilmesi etkisini gösterdi. Korkudan ödü patlayan ufaklık sarı oğlan ağlamayı kesti hemen. Yüzbaşı elini Nemeçek'in omzuna koydu. Sıkı çalışırsan, sicilin de iyi olursa belki Mayıs'a subay olursun. Şimdilik er olarak kalacaksın. Bu konuda görüş birliğine varılmış oluyordu böylece. Çünkü Nemeçek hemen bugünden subaylığa yükseltilse işin şakası kalmayacaktı. Kime buyruk vereceklerdi o zaman? Tam bu sırada Gereb'in tiz sesi yükseldi. Er Nemeçek, şu kalemi bir yont bakalım. Weiss'ın Nemeçek'e uzattığı kurşun kalemin ucu cepteki milelerden ötürü kırılmıştı. Kalemi alan er, gözleri ıslak, yüzü ağlamaklı, dimdik durup yontmaya koyuldu. Kurşun kalemi içini çeke çeke yonttu, yonttu. Hıncını kalemden alıyordu. İçini dolduran keder biraz daha hafifledi. Kalemi yonttum üsteğmenim. Kalemi verip derin derin içini çekti. Bu derinden gelen iç çekişlere bakılırsa er Nemeçek şimdilik subaylığa yükselmekten vazgeçmiş görünüyordu. Pusulalar dağıtıldı. Herkes bir kenara çekildi. Çünkü büyük ve önemli bir olaydı bu. Sonra pusulaları toplayan Nemeçek hepsini birden çelenin şapkasına attı. Nemeçek şapkayı dolaştıra dursun, Barabas da Kolnay'ı dürtüyordu bir yandan. Bu da yağlı ha? Kolnay şapkanın içine bir göz attı. Gerçekten hiç de utanacak halde değillerdi. Çelenin şapkası bile böylesine yağlı olduktan sonra. Boka toplanan pusulaları okuyor. Okudukları yanında duran Gereb'e teslim ediyordu. Tam 14 pusula vardı. Sırayla okuyordu. Yoham Boka, Yoham Boka, Yoham Boka, Dizi der Gereb. Çocuklar bakıştılar. Bu sonuncusunun Boka'nın oy pusulası olduğu kesindi. Boka incelik gösterip kendi oyunu Gereb'e vermişti. Birkaç tane Gereb daha. Böylece 11 oy Boka'ya, 3 oy da Gereb'e çıktı. Gereb tedirgin bir halde güldü. İlk kez açıktan açığa Boka'nın karşısında yer almış oluyordu. Şu 3 oy da hoşuna gitmişti doğrusu. Gel gelelim 3 oydan ikisi Boka'yı biraz incitmişti. Onu istemeyen iki kişi kim olabilir acaba diye düşündü bir an ama üzerinde durmadı. Beni başkanlığa seçtiniz demek. Yaşasın sesleri yükselirken Cana Koç da ıslığı bastırdı. Nemeçek'in gözleri hala yaşlıydı ama o da yaşa diye bağırmaktan geri kalmadı. Hem de büyük bir heyecanla Boka'yı çok severdi çünkü. Başkan bir el etti şöyle konuşacaktı. Sağ olun çocuklar dedi. Hemen işe başlayalım. Hepimiz biliyoruz artık. Şu kızıl gömleklerin niyeti kötü. Arsamızı almak istiyorlar bizden. Dün pastor kardeşler bizimkilerin milelerini çalmışlar. Bugün de Frenç atış buralara kadar sokulmuş, bayrağımızı alıp gitmiş. Er ya da geç bizi atmaya girişecekler buradan. Ama biz topraklarımızı sonuna kadar savunacağız. Çona Koş kükremekte gecikmedi. Yaşasın arsamız. Kasketler havaya fırlatıldı. Herkes heyecanlanmış, olanca gücüyle haykırıyordu. Yaşasın arsamız. Güzelim bahar güneşi altındaki arsa ile odun yığınlarının bakışlarıyla okşuyorlardı sanki. Şu bir karış toprak parçasına duydukları sevgi gözlerinde ışıyordu. Sıra savaşmaya gelince bütün güçleriyle savaşmaya hazırlardı. Arsaya duydukları sevginin yurt sevgisinden farkı yoktu. Yaşasın arsamız yerine yaşasın yurdumuz diye haykırmış da olabilirlerdi. Boka sözünü sürdürdü. Ama onlar buraya gelmeden biz onlara botanik bahçesine gideceğiz. Başka bir gün olsa çocuklar böyle yiğitçe tasarı karşısında belki de korkuya kapılırlardı. Ama şu coşkulu anın heyecanıyla hep bir ağızdan haykırdılar. Gideriz! Herkes gideriz diye kükreyince Nemeçek de onlara katılmakta gecikmedi. Gideriz! Hoş sıra gitmeye geldi mi? Nasıl olsa Nemeçek arkalarından seyirtecek, subay ceketlerini taşıyacaktı. Yığınların arasından şarabı fazla kaçırdığı anlaşılan birisinin kısık sesi yükseldi. Gideriz! Çocuklar şöyle bir baktılar, ne görsünler? Bekçi Yano ağzında piposu sırıtıyor. Hemen yanı başında da Hector. Çocuklar kahkahayı bastılar. Bekçi yana da onların yaptığını yapmakta gecikmedi. Şapkasını havaya fırlatıp kükredi. Gideriz be! Resmi işler böylece sona ermiş oluyordu. Şimdi sıra gelmişti top oynamaya. İçlerinden biri bağırdı. Er Nemeçek, depoya gidip raketlerle topu getir bakalım. Nemeçek depoya koştu. Odun yığınlarının altını depo diye kullanıyorlardı. Odun yığınlarından birinin altına dalan Nemeçek topla raketleri çıkardı. Odun yığınının bir yanında Yano, onun yanında da Barabas ile Kolnay duruyordu. Barabas, bekçi Yano'nun şapkasını eline almış, Kolnay'a uzatmıştı. Kolnay da yaz denemesi yapıyordu şapka üzerinde. Bekçi, Yano'nun şapkası bütün rekorları kırmıştı doğrusu. Boka, Gereb'e yaklaştı. 3 oy da sen aldın dedi. Evet diye karşılık verdi Gereb gururla ve Boka'nın gözlerine dik dik baktı. 3. Bölüm. Öbür gün ikindi vakti stenografi dersinden sonra savaş planı hazırdı. Ders saat 5'te bitmiş, sokak lambaları yanmıştı. Okuldan çıkarken şöyle konuştu Boka. Saldırıya geçmeden önce bizim de onlar kadar yürekli olduğumuzu göstermemiz gerek. En yiğit iki adamımı alıp botanik bahçesine gideceğim. Onların adasına kadar sokulup şu kağıdı bir ağaca çivileyeceğiz. Cebinden çıkardığı kırmızı bir kağıtta kocaman harflerle şunlar yazılıydı. Pal Sokağı çocukları buradaydılar. Hepsi de kağıda saygı ve gururla baktılar. Çona Koş stenografi derslerine girmiyordu ama içindeki merak onu da sürüklemişti buraya. Şu kağıda birkaç da ağır söz yazsak iyi olurdu bence dedi. Boka başını salladı. Doğru olmaz. Bayrağımızı çalan French atışın yaptığını da yapmayacağız. Biz onlara kendilerinden korkumuz olmadığını göstereceğiz. Bir de toplantılarını yaptıkları, silahlarını sakladıkları bölgeye girebileceğimizi kanıtlayacağız. Bu kırmızı kağıt bizim kartvizitimiz yerine geçecek. Onlara kartvizitimizi bırakıp döneceğiz. Çele söze karıştı. Duyduğuma göre her akşam bu saatlerde adada toplanıp hırsız polis oyunu oynuyorlarmış. Zarar yok. Aslında French Ataş da bizim arsada bulunacağımız saatte geldi, bilerek geldi yani. İçinizde korkanlar varsa benimle gelmesin. Ama kimsenin korktuğu falan yoktu. Hatta Nemeçek bile yiğitleşmişti bu konuda. Belliydi halinden. Subay olabilmek için göze girmek istiyordu. Şöyle bir tafralanarak ileri çıktı. Ben de seninle geliyorum. Okul yolunda esas duruşa geçmesi gerekmiyordu. Ama arsada olsalar başkaydı. Orada disiplin aranırdı. Burada hepsi eşitti. Çona Koş da çıktı ileri. Ben de geliyorum. Islık çalmayacağına söz ver öyleyse. Söz veriyorum. Yalnız son bir kez çalmama izin verin. Öyle olsun. Hadi çal bakalım. Ve Çona Koş ıslığı bastı. Hem öylesine yüksek sesle ve coşkuyla çaldı ki sokaktan gelip geçenler dönüp bakmaktan kendilerini alamadılar. Oh dedi Çona Koş. İçimdeki bütün ıslığı boşalttım doğrusu. Sen de geliyor musun? Boka Çele'ye döndü. Hayır dedi Çele. Gelemem. Saat 6'da evde olmam gerekiyor. Dersin kaçta bittiğini biliyor annem. Bugün geç kalırsam bir daha hiçbir yere bırakmaz beni. Bunu düşünmek bile ürkütüyordu Çele'yi. O zaman her şeyin sonu geldi demekti. Arsanın da, üsteğmenliğin de sonu geldi demekti. Eh sen kal öyleyse. Ben Çono Koş ile Nemeçek'i alırım yanıma. Yarın sabah okulda öğrenirsiniz olup bitenleri. El sıkıştılar. Boka'nın aklına bir şey gelmişti. Baksanıza çocuklar, Gereb derste yoktu bugün değil mi? Yoktu. Hasta falan olmasın? Bilmem ki. Öğleyin birlikte gittik eve. Görünürde hiçbir şeyi yoktu. Gereb'in tutumu Boka'nın hoşuna gitmemişti. Kuşku uyandıran bir hali vardı Gereb'in. Dün ayrılırken de çok garip ve anlamlı bakmıştı yüzüne. Boka bu toplulukta kaldıkça kendisinin bir baltaya sap olamayacağı düşünüyordu belki de. Boka'yı kıskanıyordu herhalde. Gereb kendisini daha atılgan ve gözü pek buluyor. Boka'nın sakin, akıllı, uslu halini beğenmiyordu. Kendisini ondan üstün gördüğü ortadaydı. Eh ne yaparsın diye söylenen Boka iki çocukla birlikte yola koyuldu. Çanakkoş yanı başına ciddi ciddi yürüyordu. Nemetçek neşeliydi, mutluluk içindeydi. Sevinçten kabına sığmadığı için sonunda Boka'dan azar bile işitti. Kendine gel Nemetçek, sirke mi gidiyoruz sanıyorsun? Çok tehlikeli bir işe girişiyoruz. Pastor kardeşleri bir düşünsene. Pastor kardeşlerin sözü edilince küçük sarışında şafak attı. Aslında French atışta dehşet saçan bir gençti. Hatta liseden kovulduğu bile söyleniyordu. Gücü kuvveti yerindeydi. Müthiş de gözü pekti. Ama Nemetçek'in gözünde yine de candan ve dost bir yanı vardı. Oysa pastor kardeşler öyle miydi? Onlar hep başları önlerinde gelirler, karanlık ve iğneleyen bir bakışla bakarlardı. Esmer, güneş yanığı olan bu iki kardeşin yüzlerinin güldüğünü gören olmamıştı. Pastor kardeşlerden korkulurdu. Bu bir gerçekti. Üç çocuk hızlı adımlarla Ülbi Caddesi boyunca yürüdüler. Akşam erken oluyordu. Ortalık kararmaya yüz tutmuştu. Caddedeki sokak lambaları yanmıştı bile. Böyle alışılmamış bir saatte dışarıda olmak çocukları heyecanlandırıyordu. Aslında öğle yemeğinden sonra oynarlar, bu saatlerde çoktan evlerine, kitaplarının başında olurlardı. Sessiz sedasız yan yana yürüyorlardı. 10-15 dakika sonra botanik bahçesine ulaşmışlardı artık. Duvarın ardındaki kocaman ağaçların dalları onları korkutmak istercesine uzanmıştı. Rüzgar körpe yapraklar arasında ıslık çalıyordu. Derinlerden garipse hışırtılar geliyordu. Esrarlı bir şekilde kapalı duran büyük kapısıyla o kocaman bahçe karşılarındaydı işte. Yürekleri ha durdu ha duracaktı. Nemetçek kapıyı çalmak istedi. Aklını mı kaçırdın sen? Bırak kapıyı çalmayı dedi Boka. Geldiğimizi hemen anlarlar. Üzerimize gelirler sonra. Hem nasıl olsa kapıyı da açan olmaz bu saatte. Peki nasıl gireriz içeri? Boka duvarı gözden geçirdi. Duvardan atlayacağız. Evet, böyle buradan. Ülbi Caddesi'nden mi? Hayır, bahçeyi dolaşırız. Arkadaki duvar çok daha alçak. Taştan duvarın az ötede tahta perdeye dönüştüğü karanlık küçük bir sokağa saptılar. Tahta perde boyunca yürüyüp tırmanmak için uygun bir yer aradılar. Sokaktaki lamba ışığının pek etkili olmadığı bir yerde durdular. Tahta perdenin hemen ardında büyük bir akasya ağacı vardı. Buradan tırmanırsak akasyanın yardımıyla aşağı inebiliriz dedi Boka. Ağacın üstüne çıkıp dört bir yanı gözden geçirebiliriz. Bakalım yakındalar mı? Öbür ikisi de bu görüşe katılıverdi. Çanakkoş eğilip eliyle tahta perdeye yaslandı. Çanakkoş'un omuzlarına çıkan Boka bahçeye bir göz attı. Bahçede derin bir sessizlik vardı. Kıpırtı bile yoktu. Yakında hiç kimsenin bulunmadığını aklı yatan Boka el etti. Nemetçek Çanakkoş'a fısıldadı. Kaldır onu yukarı. Çanakkoş Boka'yı kaldırdı. Başkan tahta perdeye tırmanırken çürümeye yüz tutmuş tahtalar ayakların altında çatırdamaya başladı. Atla diye fısıldadı Çanakkoş. İki çatırdı daha duyuldu. Az sonra Boka'nın boğuk bir sesle yere düştüğü duyuldu. Onun ardından Nemetçek tırmandı. İkisini izleyen Çanakkoş da akasya'ya çıkıverdi hemen. Köy çocuğu olduğu için tırmanmak ona vergiydi. Öbür ikisi aşağıdan sordular. Bir şey görüyor musun? Ağacın tepesinden boğuk bir ses karşılık verdi. Çok şey göremiyorum. Ortalık karanlık. Adayı görüyor musun? Evet. Kimse var mı orada? Dalların arasından dikkatle sağa sola eğilen Çanakkoş çevreyi iyice gözden geçirdi. Ağaçlar kapadığı için adada görünen bir şey yok. Ama köprüde sonra sustu. Bir dal daha yukarı tırmandı. Şimdi çok iyi görüyorum. Köprüde iki kişi var. Öyleyse oradalar dedi Boka hafif bir sesle. Köprüdekiler nöbetçilerdir. Sonra dallar çatırdadı. Çanakkoş ağaçtan indi. Üçü baş başa verip ne yapacaklarını düşündüler. Görülmemek için bir fundanın ardına gizlenip fısıldaşmaya başladılar. En iyisi fundalar arasından kale yıkıntısına yaklaşmak dedi Boka. Tepenin sağında bir yıkıntı vardır, bilirsiniz. Orayı tanıdıklarını belirtmek için öbür ikisi başlarını salladılar. İyi saklanırsak fundaların arasından yıkıntıya kadar gidebiliriz. İçimizden biri tepeye tırmanıp gözcülük eder. Kimse yoksa tepeden aşağı sürünürüz. Tepe göle çok yakındır. Göl kıyısındaki sazların arasına gizleniriz. Sonra ne yapacağımızı orada kararlaştırırız. İki pırıl pırıl göz Boka'ya dikilmişti. Boka'nın her sözünü Nemeçek ile Çona Koş, kutsal kitaptan çıkmış bir söz gibi benimserlerdi. Anlaştık diye sordu Boka. Evet diye karşılık verdiler. Öyleyse ileri, arkamdan gelin, buraları iyi tanırım. Bunu söyledikten sonra alçak fundaların arasından emeklemeye başladı. Öbür ikisi de daha yeni çömelmişlerdi ki uzaktan keskin ve uzun bir ıslık sesi geldi. Bizi gördüler diyen Nemeçek sıçrayıp yerinden kalktı. Yat aşağı, yere yat diye komut verdi Boka. Üçü birden otların arasına uzandılar. Soluklarını kesip ne olacak bakalım diye beklediler. Gerçekten görülmüşler miydi acaba? Ama gelen olmadı. Ağaçların arasında rüzgar hışırdıyordu, o kadar. Bir şey yok canım dedi, fısıldadı Boka. Tam bu sırada hava bir ıslık sesiyle yeniden yırtıldı. Yine beklediler ama gelen olmadı. Bir fundanın dibinde duran Nemeçek titreyerek konuştu. Ağaçtan gözetlemek gerekirdi. Haklısın, ağaca çık, Çona Koş. Çona Koş kedi gibi tırmanmıştı bile akasya. Ne görüyorsun? Köprüde kımıldayan birileri var. 4 kişi oldular şimdi. İkisi adaya, geri döndü. Öyleyse her şey yolunda dedi Boka. Aşağı in, ıslık sesi köprüdeki nöbetçilerin değiştirilmesiyle ilgili. Çona Koş ağaçtan indi. Üçü birden tepeye doğru tırmanmaya başladılar. Büyük, esrarlı botanik bahçesinin üzerinde derin bir sessizlik vardı. Ortalık kararmaya başlayıp da çan sesi duyuldu mu, bahçedeki bütün ziyaretçiler çekip gider, yabancı kimse kalmaz. Kalanlar sadece kötülük düşünenlerle şu sırada yan yana yerde sürünen ve savaşmayı amaçlayan bizim üç kafadar gibileridir. Aralarında tek sözcük bile geçmiyordu. Böylesine önem vermekteydiler giriştikleri işe. Doğrusunu söylemek gerekirse biraz korkuyorlardı da. Kırmızı gömleklerin iyi silahlanmış kalesine sızmak yürek isterdi doğrusu yürek. Kale küçük gölün ortasındaki adadaydı ve iki yakayı da birbirine bağlayan tek tahta köprüyü de nöbetçiler tutmuştu. Nöbet tutanlar belki de pastör kardeşlerdir diye düşünülemeyecek. Aralarında Cici Aliler de bulunan o güzelim renkli mileler aklına takıldı.